Ayrım 14, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 145. Bu bir intikam oyunu değildi. Merhaba Ester, 5. gün öğle. Yine öğleye doğru uyandım. Oda hizmetlisi kadın alıştı artık bu halime. Ne zaman fırsat bulursa o zaman temizliyor odayı. Bazen üst üste 2 gün girmediği oluyor içeriye. Sokaktaki hafiyeler gibi o da yolumu gözlüyor işini yapmak için. Gerçi sokaktakiler hala yok ortalıkta. Gitgide daha çok inanıyordum Mehmet Esad'ın söylediklerine. Yine de emin olmak için Cezmi Bey'le buluşmayı beklemek lazım. O buluşmanın da olabileceğinden çok şüpheliyim ya. Bu bizim tavşan yürekli Reşit'in benim gibi mimli bir adamı o kadim ittihatçıya götürmesini beklemek hayal olabilir. Kadim ittihatçı diyorum çünkü Cezmi yenildiğimizi hiçbir zaman kabul etmedi. En son Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın İstanbul Teşkilatı'nda vazife yaptığını duymuştum. 2 sene önce filan olmalı, Kara Kemal anlatmıştı. Matrak adam şu bizim Cezmi, aynı Enver Paşa gibi, arzularını hakikat zannediyor. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın idarecisi değil de sanki Cumhuriyet'in valisiymiş gibi davranıyor. Polislerle, zabıtayla filan da öyle konuşuyor. Sanki askerliği sona ermemiş, sanki hala kendisi binbaşı, ötekiler de emir erleriymiş gibi. Fırsat bulursam İttihat ve Terakki'nin iktidarda olmadığını söyleyeceğim ona. Yoksa hem kendi başını belaya sokacak hem etrafındakilerin. Kara Kemal muhtemelen bizim emekli binbaşıyı ikaz edemeden öldürülmüştü. Belki o vazifeyi ifa etmek de bana düşecekti. Ama farklı bir Cezmi'yle de karşılaşabilirdim. Belki de İzmir suikastından sonra o da değişmişti. Baksana iddiatçıların gözünü budaktan sakınmayan fedailerinden Mehmet Esad bile hükümet adına çalışmaya başladığını söylüyor. Dünya değişiyor, devir değişiyor, insanların değişmesi de normal değil mi? Yakında anlayacağız zaten. Mesele Reşit'i beni Cezmi'ye götürmesi için ikna etmekte. Gerçi buluşma teklifi ondan geldi ama dün gece yaşananlardan sonra her an cayabilirmiş gibi geliyor bana. Hem haksız da sayılmaz, Cezmi ile görüşmek tehlikeli olabilir. Muhtemelen o da benim gibi takibat altındadır. Ama başımdaki bu muammayı çözmek için bu kadarını göze almak zorundaydım. Neyse daha bu buluşmaya vakit var. Biz 1908 senesine dönelim yine. Büyük coşkuların, derin ızdırapların birlikte yaşandığı o fevkalade seneye. Ayrılmıştık hem de birbirimizi sevmemize rağmen, hem de aşkımız henüz bitmemiş olmasına rağmen. Sebebini elbette biliyordum. Birlikte olmamız imkansızdı. Elbette anlıyordum. Mesele aklın kabul ettiğini kalbe anlatmaktı. İşte onu beceremiyordum. Ayrılmıştık lakin sen her zaman her yerde yanımdaydın. Sadece dava arkadaşlarımla birlikteyken zihnimi tümüyle vazifeme vererek senden kurtulabiliyordum. Çünkü kalp ağrısının tek çaresi her anının, her gününün dolu olmasıdır. Aklını sürekli olarak birbirinden mühim meselelerle meşgul etmelisin ki kaybettiğin sevgiliye dair hiçbir hatıra seni rahatsız etmesin. Fakat olmuyordu. Vazifeler tamamlanınca, arkadaşlar uzaklaşınca, kendimle baş başa kalınca tekrardan başlıyordu o ızdırap. İçimdeki bu saklı kederi göremeyenler gülen yüzüme bakıp beni mesut zannediyorlardı. Biçare anacığım da öyle zannetmişti işte. Elini öpüp hayır duasını alıp ders saadete gitmek için istasyonun yolunu tutmadan evvel saçlarımı okşayarak okumuş üflemişti. Hayırlı olsun evladım demişti üzüntüsünü gizleyerek. Demek Bab-ı Ali tercüme odasında çalışacaksın. Ne kadar büyük şeref. Demek Devlet-i Ali'ye babanı Fizan'a sürerek işlediği kusuru seni ders saadete yollayarak telafi etmek istiyor. Bu vazifeyi kabul ederek doğru olanı yapıyorsun. Baş muallim Emrullah Bey'in oğluna da bu yakışırdı zaten. Nemli gözlerini ak tül bendinin ucuyla sildikten sonra da eklemişti. Hem devlete kin güdülmez. Kısmet işte, senin rızkın da payitahttaymış evladım. Ne diyelim, ayrılık oldu, ölüm olmasın. Oysa ölüm de olacaktı. Zavallı anacığımın yaralı, yorgun yüreği bir de bu hasreti kaldıramayıp bir gece ansızın duruverecekti. Ama daha o günlere çok vardı. O sıralar ölüm dendiğinde gözlerimin önüne gelen, Selanik sahiline inen o dar sokakta kanlar içinde yatan 3 erkek bedeniydi. 3 ölü genç erkek. Ne yazık ki gözümün önündeki bu görüntüler yeni ölümlerle çeşitlenecekti. Bizim için ecelinle ölmek büyük şanstı. Sadece cemiyettekiler için söylemiyorum. Bütün cihan için böyleydi bu. Artık insanın insan eliyle öldürüldüğü korkunç bir devir başlamak üzereydi. Evet, bu patlayan tabancalar çok değil, hepi topu 6 yıl sonra ateşlenecek topların, atılacak bombaların ilk habercileriydi. Ama bizim arkadaşlarımızın birçoğu 6 yıl sonrasını göremeyecekti. Neyse, bu kadar girizgah yeter. Hikayemizin payı tahttaki bölümüne başlayalım istersen. Dersaadet'e gelince Basri Bey Beşiktaş'ta Yıldız Sarayı'na kuş uçumu 300 metre uzaklıkta bir eve yerleştirdi beni. Ev o kadar yakındı ki saraya, takılmadan duramadım bu iyi yürekli zabite. Ne o Basri Bey, sarayı ele geçirmek icap ederse zorlanmayalım diye mi bu kadar yakına getirttiniz beni? Latife bir yana, geniş ahşap merdivenleri olan bu iki katlı evi çok sevmiştim aslında. Sizinkinden çok daha küçük ama en az sizinki kadar şirin bir de bahçesi vardı. Spiros adında bir berbere aitti burası. Ama berberin ruhu 3 yıl önce huzura kavuştuğu için karısı Madame Melina çekip çeviriyordu evi. Çok iyi bir kadındı Melina. Enfes yemekler yapıyordu ama ağzından ev lafı çıkmasın küplere biniyordu. Konak burası diyordu. Böyle büyük ev mi olur? Huzur içinde uyusun Spiros. Az mı ter döktü yapılırken? Daha ilk görüşte ısınmıştı kanım bu yaşlı tombul kadına. Gönlündekini saklamayan, ne düşünüyorsa pat diye yüzüne söyleyen dobra insanlar vardır ya, işte onlardandı Madame Melina. Her zaman sürmeli, iri mavi gözleri çoğunlukla neşeliydi. Sadece rahmetli kocasını hatırladığında koyu bir hüzün basardı geniş yüzünü. Hiç çocukları olmamıştı. Belki de bu yüzden oğlu gibi sevdi beni. Ne yalan söyleyeyim, ben de sevdim onu, ikinci annem oldu. İstanbul'a tümüyle yerleştikten sonra hep bu evde kaldım. Ve sonunda altından hiçbir zaman kalkamayacağım büyük bir iyilik yaptı Madame Melina bana. Ölmeden önce bütün mirasını 1908 yılının sonbaharında bu eve kiracı olarak gelen o Selanikli delikanlıya bıraktı. Mektebi Sultani'de tahsil görürken İstanbul Cadde-i Kebir'den ibaretti benim için. Meşrutiyet senelerinde ise Beşiktaş ve Baba Ali'den ibaret oldu. Evet, güya iş yerim Baba Ali yokuşundaki Müsavat Neşriyat'ta mütercimlikti. Müsavat Neşriyat paravandı. Kitap neşretmek dışında her şey yapılıyordu. Ama yalandan da olsa sevdiğim bir mesleğin erbabı gibi görünmek yine de gurur veriyordu bana. Öyle ki bir gün dayanamayıp yayın evinde güya neşriyat sorumlusu olan Kazım Bey'e sordum. Yok mu tercüme edilecek bir roman? Boş vakitlerimde uğraşayım biraz, hem de size neşredecek bir kitap bulmuş oluruz. Kaşlarını çatarak söylendi. Başımıza icat çıkarma şehsi var. Ben naşir değil, emekli askerim. Ne anlarım roman neşretmekten, matbaadan. Ama vazgeçmedim. Beyazıt'la sonradan ahbap olacağım bir kitapçıya dadandım. Asıl adını hatırlamıyorum. Latife ile karışık, Kitap Sultanlığı'nın veziri diye çağırıyordu esnaf onu. Bu feleğin çemberinden geçmiş cin gibi uyanık adamdan bana Fransızca kitaplar bulmasını istedim. 3 gün sonra gelin dedi vezir kendinden emin bir tavırla. Romanınız hazır olacak beyzadem. Hakikaten de 3 gün sonra gittiğimde Anatole France'ın Le Lys Rouge romanını uzattı bana. Bu işinizi görür mü? İsterseniz Victor Hugo'nun eserlerini getirteyim ya da Stendhal'in kitaplarını. Teşekkür ederek aldım romanı ve derhal Kırmızı Zambak adıyla tercüme etmeye başladım. Geceleri erkenden odama çekilip elimde kağıt kalem gaz lambası ışığında okuyup yazdığımı gören Madame Melina daha bir itibar göstermeye başlamıştı bana. Aferin şehsi var bey evladım, iyi ki sana kiralamışım odayı. Bak ne güzel, kağıt kalem hiç düşmüyor elinden. Zavallı Madame Melina çok sonra öğrenecekti cemiyetin fedailerinden biri olduğumu. Trablusgarp'a gittiğimde bile Müsavat Neşriyat'ın işleri için seyahat ettiğimi zannetti. Sana bu kadar iyiliği dokunan o kadına da mı yalan söyledin diyeceksin. Ama hakikati söyleseydim endişelenecekti, üzülecekti. Belki de kırılacak, eskisi kadar saygı duymayacaktı bana. Neyse ki benim müthiş romanlar yazacak müstakbel bir muharrir olduğumu düşündü senelerce. Tercüme tercüme, bu kadarı kafi diye azarlıyordu zaman zaman. Artık kendi romanını yazmalısın. İsmin de tam muharrir ismi. Şehsuvar Sami. Ne güzel durur kitap kapağının üzerinde. Son senelerde umudu azalsa da bana inanmaktan vazgeçmedi hiç. Anlayacağın sevgili Eser, benden başka herkes inanmıştı yazar olacağıma. Ben ise o en verimli çağlarımı siyasetin emrettiği vazifeleri icra etmekle geçiriyordum. Müsavat neşriyatın asıl amacı cemiyete, dolayısıyla meşruiyetiye karşı olanların tespit edilmesi, mümkünse yıldırılması, olmuyorsa tesirsiz hale getirilmesiydi. Evet, artık biz de başlamıştık jurnal toplamaya. Cemiyetin gizli kanadı teşkilatlandığı her yerde kim kimdir, kimin yanındadır, kime muhaliftir suallerine cevap arıyordu. Çünkü çok düşmanımız olduğuna inanıyorduk. Hem sarayda, hem hükümet makamında, hem de milletin arasında. Siyasetçiler, devlet memurları, mollalar, gazeteciler, askerler, esnaf. Ama bunların içinde en fenası Abdülhamit'in hafiyeleriydi. Gerçi meşrutiyetin güneşi Memaliki Osmaniye üzerine doğar doğmaz Serhafiye Ziya Paşa kapağı çoktan İngiltere'ye atmıştı. Ama çoğu hala aramızda dolaşıyor, hala ortalığa nifak tohumları saçıyor, meşrutiyeti baltalamanın yollarını arıyorlardı. Bu alçaklar güruhundan muhbir, rüşvetçi ve milletin ırzına dahi tasallut edecek kadar hayasız olan Fehim Paşa, Bursa'da halk tarafından linç edilerek öldürüldü. Memleketin farklı şehirlerine sinsice yerleştirilmiş hafiyeleri bir bir ortaya çıkarıyor, bu nifak merkezlerini, bu şer odaklarını tek tek, isim isim, adres adres tespit ediyorduk. Vatana hıyanetlerini hak ettikleri şekilde ödetiyorduk onlara. O yıl aralığın ilk günlerinde bu zalimler güruhunun belki de en alçağı olan İsmail Mahir Paşa'nın peşine düştük. Abdülhamit'in en güvendiği adamlardan biriydi. Eli kanlı arkadaşlarının akıbetlerini öğrendiğinden kendi başına gelecekleri de tahmin ediyor, konağına kapanıp burnunun ucunu dışarı çıkarmıyordu. Onu sokağa çekmek için bir tezgah kurduk. Yıldız Sarayı'ndan gönderilmiş gibi görünen şifreli bir telgrafla güya padişahın kendisini çağırdığını duyurduk. Başlarda kuşkulansa da sonunda yolladığımız telgrafa inanarak çıktı evinden. Aradığımız fırsat Sultan Mahmud'un türbesinin önünde ayağımıza gelmişti. Hak ettiği cezaya çarptırdık. Elinde yüzlerce masumun kanı bulunan o mendaburu. Hayır, tetiği ben çekmedim. Sadece tertibat alan grubun içindeydim. Eminim bu satırları okurken nasıl oluyor da insanların öldürülmesinden böyle bir sevinç duyuyorsun diye hayretlere kapılmışsındır yine. Ama unutma, çok değil, daha 6 ay önce İsmail Mahir Paşa gibi adamlar vatanın en şerefli, en yiğit oğullarını jurnallediler. Ki ölüme sürgüne yolladıkları zabitlerin arasında cemiyete hiç bulaşmamış, suçu günahı olmayan insanlar dahi vardı. Aileleriyle birlikte hepsinin hayatlarını mahvettiler. Tıpkı benim aileme yaptıkları gibi, tıpkı zavallı babama yaptıkları gibi. Yanlış anlama, bu bir intikam oyunu değildi ama biz o gün kararlı olmasaydık bu adamlar tekrar kazanacaklardı. Onlar kadar akıllı, onlar kadar iradeli ve onlar kadar acımasız olmak zorundaydık. Meşrutiyeti başka türlü ayakta tutamazdık. Elbette bütün bu suikastlar tereyağından kıl çeker gibi olmadı. Karşımızdaki adamlar da en az bizim kadar usta, bizden çok daha tecrübeli ve çok daha kıyıcıydılar. Öyle ki İsmail Mahir Paşa suikastından sonra sarayın en kurnaz hafiyelerinden, cemiyetin yeminli düşmanı, acımasız katil Solak Kani'yi cezalandırırken az kalsın canımdan oluyordum. Aralık ayının ortalarına doğruydu. Yılın ilk karı düşmüştü der saadete. Aylardır Solak Kani'yi kolluyorduk. Ama herif sanki cin taifesindenmiş gibi öyle uyanık, öyle pire gibi çevikti ki bir kaybedersen bir daha bulana hak getire. Tam 9 kez atlattı bizi, tam 9 kez izini kaybettirdi. Fakat sonunda kaldığı yeri tespit ettik. Eyüp'te mezarlıkların hemen arkasında aşı boyalı, hortlaklarla gul yabanilerle komşuluk eden 2 katlı ahşap bir ev. Devri istibdatta Solak Kani'ye ihbarcılık eden Lebi Şeker Seyfi adında bir tellağın evi. Adından da anlaşılacağı üzere tellaklık kadar başka konularda da önerli olan bu rezil, aynı zamanda kadınlık vazifesi de veriyordu Solak Kani'ye. Bütün şehirde sapkınlığıyla nam salmış Lebi Şeker'in bizim ahlaksız afiyenin yüreğinde yeri bir başkaymış. Bir afyona, bir de bu lebi şeker denen mebuğuna müptelaymış ki haftada en az bir kere görmezse rahat edemezmiş. Bizim hafiyelerin günler süren tetkikleri neticesinde solak kâhinin çarşamba geceleri eve girip sabah ezanı okunurken çıktığını haber almıştık. Adamın defterini dürmek için kulağımız yolda, elimiz tetikte haber bekliyorduk. Bir hafta sonra geldi beklediğimiz jurnal. Malumat doğruydu, haber katiydi. Bizim sinsi hafiye mezarlıkların arasına saklanmış, bir günah mabedi gibi dikilen o meşhum eve girmişti. Ama çarşamba değil, cuma gecesi. Basri Bey, ben, bir de mülazım Fuat hemen Eyüp'e intikal ettik. Evet, üç kişilik grubumuzun yeni üyesi bizim gibi Selanikli olan Fuat'tı. O kibirli Mehmet Esad'a hiç benzemiyordu. Son derece nazik bir insandı. Ne kadar cesurdu henüz bilmiyordum ama iyi bir edebiyat okuruydu. Fransızcası da en az benimki kadar iyiydi. Ama enteresandır, asıl alakası tiyatroydu. Yerli, ecnebi, Selanik'teki hiçbir piyesi kaçırmamıştı. Mehmet Esad gibi sanattan uzak nobran bir zabitten sonra Fuat'ın ekibe katılması bir armağan gibi gelmişti bana. Sabah ezanı okunmadan Lebi Şeker'in evine 100 metre kadar mesafede bir tepenin ardına karargah kurduk. Karargah kurduk dediğime bakma, artık mezarlık bekçilerinin kullanmadığı ahşap bir kulübeye sığındık. Mezarların arasından kıvrılarak tellağın evine uzanan karlarla kaplı yol sığındığımız kulübenin önünden geçiyordu. Solak kâni evden çıkarsa mecburen önümüzden geçecekti. Kağıt üzerinde hesaplarımız kusursuzdu ama sadece kağıt üzerinde. Üstelik kulübede ne bir soba vardı ne mangal, havada inadına soğuk inadına nemli. Yardımımıza yıllarca Makedonya dağlarında eşkıya kovalamaktan edindiği tecrübeyle tedarikli gelen Basri Bey'in konyağı yetişti. Cebinden çıkardığı şişeyi uzattı. Şunu için arkadaşlar, ısınırsınız. İçtik, iyi de geldi ama bir yere kadar. Sonunda zıplayarak ısınmaya kadar vardırdık işi. İçimizden de şu alçak bir an evvel dışarı çıksa da tepeleyip sıcak bir yere kapağı atsak diye geçiriyorduk. Ama vakit ilerliyor, ne kapı açılıyor ne de solak kâhinin cenabet suratı görünüyordu. Soğuğa daha fazla dayanamayan mülazım Fuat, gidip basalım şu evi diye söylendi. Vallahi donup gideceğiz yoksa bu kulübede. O her zamanki sakin haliyle elindeki konyak şişesini uzattı Basri Bey. Donmayız, donmayız, zaten çok sürmez, şimdi çıkar iblis dışarı. Sabah namazına giden cemaatin arasına karışmak mecburiyetinde. Konyak şişesini alan Fuat ağzına götürmedi. Ya çıkmazsa diye itiraz etti. Ya uyku ağır basar da yatakta kalmak isterse. Kendinden evin başını salladı Basri Bey. Çıkar, çıkacak. Abdülhamit'in en çok ihtimam gösterdiği husus hafiyelerin eğitimi, disiplini. Onları beynelmilel prensiplere uygun şekilde yetiştirdi. O sebepten sarayın hafiyeleri her zaman disipline riayet eder. Bu sözler de tatmin etmemişti mülazım Fuat'ı. Üşüyordu çünkü donuyordu. Şu lanet olası soğuk zaten bozuk olan asabını iyice bozuyor, iyice sabırsız kılıyordu onu. Konyaktan dolu dolu bir yudum daha çekti, şişeyi bana uzatırken ''Javert'i hatırlıyor musun?'' diye sordum. ''Hani sefillerdeki polis şefi?'' Şişeyi uzatan eli havada öylece kaldı bir an. ''Hatırlıyorum tabii. Ben Konya alırken sordu. Ne alakası var Javert'in mevzuyla?'' O da prensiplerine bağlı bir polisti. Sonuna kadar da öyle kaldı. Konyaktan bir yudum da ben içerken itiraz etti. Bizim hafiyelerin yanında Jafer Melek kalır, düşündü. Ukalalık etmek istemem ama Victor Hugo biraz abartmış bence. Hep romantik tarafından bakmış meseleye, öyle değil mi? Amacıma ulaşmıştım. Zihni sevdiği bir konuyla meşgul olunca soğuğu unutmuştu Fuat. Niye romantik olsun diye tartışmayı alevlendirmeye çalıştım. Bence oldukça realist. İyiliği de kötülüğü de sebepleriyle anlatıyor. Üstü şiltesiz tahta divana oturdu. Ama insanı hep iyi olarak gösteriyor. Mesela baş kahraman Jean Valjean. Adam iyilik abidesi. Biraz daha zorlasa tövbe tövbe, adam peygamber olacak. Böyle biri var mı hayatta? Yok azizim. Sanatta en iyi anlatma tarzı komedidir. Mesela Molière'in Cimri piyesindeki Harpagon karakterini düşün. Molière adamın para tutkusunu öyle anlatır ki bir noktadan sonra komik olaylar adeta bir drama dönüşür. Edebiyatla arası hiç de iyi olmayan zavallı Basri Bey dayanamadı. Yeter artık. Victor Hugo'ymuş, Molière'miş. Gören de hafiye peşinde değil, muharirler toplantısında zannedecek bizi. Sözünü tamamlayamadan Eyüp Camii'nin müezzini başladı sabah ezanını okumaya. Mübareğin öyle de güzel bir sesi vardı ki, ölmek, öldürmek vahşi duygular değil, yüce hisler uyandırıyordu insanda. Hepsine boş verip Basri Bey'e izahata hazırlanıyordum ki, Levi Şeker'in tahta kapısının açıldığını fark ettim. Bir dakika, bir dakika diye kırık pencereyi gösterdim. Solak çıkıyor galiba. İki arkadaşım da pencerenin önüne sinerek pür dikkat mezarlıktaki eve bakmaya başladılar. İlk tepki Fuat'tan geldi. Ama bu bir hanım, baksanıza çarşaflı. Alacakaranlıkta gözlerimi kısarak seçmeye çalıştım. Haklıydı, bu bir kadındı. Burma bıyıklı, yeniçeri cüsseli bir hafiye beklerken narin bedenli bir hanım zuhur etmişti. Yuh olsun diye mırıldandı Fuat. Rezil herif bir de kadın almış yatağına. Çok geçmedi Basri Bey'in çatılan kaşları açıldı. Hınzır bir gülümsemeyle aydınlandı yüzü. Ne kadını Fuat? Anlamadın mı? Beklediğimiz herif bu. Evet, solak yani, şu gelen çarşaflıdan başkası değil. Şemsi Paşa'yı vuran mülazım Atıf'ın bir çarşafa bürünerek resneye kaçışını hatırladım. Bizim kullandığımız bu metodu Yıldız'ın hafiyeleri niye kullanmasınlardı? Üçümüz birden sarıldık silahlarımıza ama kulübeden çıkmadık. Kâhni yol alsın, önümüze düşsün diye sabırla bekledik. Birkaç dakika sonra değme hanımlara taş çıkartırcasına salınarak geçti önümüzden rezil herif. 5 metre kadar gittikten sonra Basri Bey'in talimatıyla Fuat'la ikimiz fırladık dışarıya. Kıpırdama diye gürledi mülazım Fuat. Kısmetin buraya kadar mı solak yani? İkimizin de tabancaları üzerine çevrilmişti. Tetiğe dokunmamıza ramak kalmıştı ki bir silah patladı, sırtımda bir yanma hissettim. O anda anladım patlayan tabancanın bizimkilerden biri olmadığını. Birden Basri Bey'in revolveri de konuşmaya başladı kulübenin penceresinden. Ben yere yığılırken önümüzdeki adam, ay adam öldürüyorlar diye çarşafını sıyırıp koşmaya başlamıştı. Evet, solak yani değil, Levi Şeker seyfiydi kara kumaşın içinden çıkan. Abdülhamit'in akıllı hafiyesi bizi fena faka bastırmıştı. Eyüp'te karlar içindeki o mezarlıkta kendimi kaybetmeden önce bu sözler geçmişti aklımdan. Ayıldığımda hiç tanımadığım bir evdeydim. Başucumda daha önce görmediğim bir adamla Basri Bey vardı. Uyanıyor dedi tanımadığım adam. Söylediğim gibi birkaç güne kalmaz toparlar. Olanı biteni anlamaya çalışırken bizim tecrübeli kumandan yaklaştı. Geçmiş olsun Şehsuvar dedi. Sağ elimi sımsıkı tutarak, nasılsın, iyi misin? Sersem gibiydim ama ağrı sızı hissetmiyordum. Sağ olun kumandanım, iyiyim. Bakışlarım mülazım Fuat'ı aradı. Odada göremeyince yoksa diye geçirdim içimden. Merak etme, Fuat da iyi dedi ne düşündüğümü anlayarak. Senin yaran dışında bir sıkıntımız yok ama yakında iyileşecek. İşte böyle Ester'ciğim, acımasız olan biz değildik. Yaşadığımız dünya, yaşadığımız çağ, bütün bir insanlıktı. Biz bu vicdanını, bu merhametini yitirmiş dünyayı hale yola koymaya çalışıyorduk. Ama bu iş romanlarda anlatıldığı kadar kolay değildi. Mecburen kaba güce ve silaha başvuruyorduk. Hem de kendi canımızdan olma pahasına. 14. ayının sonu. Sayfa 154.